Ayrım 5.
Ben burada ve şimdi. Yaklaşıyoruz, geçiyoruz altın mısırların fısıltı tarlalarından. Tarlalardaki kadınlar orada. Çapa yaparken arkada bırakıldıkları için şaşırmış. Şimdi tren tüm ağırlığını veriyor. Güçlükle soluyor yukarılara çıktıkça. Sonunda kırların üzerindeyiz. Yalnızca birkaç yabanıl koyun yaşıyor burada. Birkaç bakımsız tay. Yine de bütün rahatlıklar sağlanmış bize. Gazetelerimizi koymak için masalarla, bardaklarımızı takacak halkalarla. Bu araçları taşıyarak kırların tepesine geliyoruz. Şimdi tepedeyiz. Sessizlik kapanacak arkamızdan. Geri dönüp bu dazlak kafanın üzerinden bakarsam, kapanmakta olan sessizliği, boş kırlarda birbirini kovalayan bulutların gölgelerini görebilirim. Geçici yolumuz üzerinde sessizlik kapanıyor. Bu söylediğim şimdiki an. Bu yaz tatilinin ilk günü. Bu bağımlı olduğumuz, ortaya çıkan canavarın bir bölümü. Şimdi yola çıkmış bulunuyoruz, dedi Louis. Şimdi hiçbir bağımlılığım olmaksızın boşlukta bulunuyorum. Hiçbir yerde değiliz. Bir trende İngiltere'yi geçiyoruz. Tepelerden ormanlara, ırmaklardan söğüt ağaçlarından, yine kentlere, İngiltere kayıyor pencereden. Sürekli değişecek. Benim gittiğim belli hiçbir yerim yok. Bernard ve Neville, Percival, Archie, Larpent ve Baker ya Oxford'a ya da Cambridge'e gidiyorlar. Edinburgh'a, Roma'ya, Paris'e, Berlin'e ya da bir Amerikan üniversitesine gidiyorlar. Ben bilmeden gidiyorum. Para kazanmak için bilmeden. Bu yüzden acılı bir gölge, sert bir vurgu düşüyor bu altın tüylere. Bu gelincik kırmızısı tarlalara. Hiçbir zaman sınırlarını yıkıp taşmayan, yalnızca kıyıda dalgalanarak akan mısırlara. Yeni bir yaşantının ilk günü bu. Yükselen tekerleğin arasına sokulan bir başka sırık. Ama bedenim bir kuşun gölgesi gibi başıboş. Geçip gidiyor. Beynimi alnımda biçimlenmeye zorlamamış olsaydım, az sonra sönükleşen, az sonra kararan, ormanla birleştiği yerde ölen, çayırdaki gölgeler gibi geçici olacaktım. Yazılmamış bir şiirin, yalnızca bir dizesinde bile olsa, bu anı anlatmak için zorluyorum kendimi. Mısır'da, Firavunlar döneminde, kadınların Nil'e kırmızı testiler taşıdığı zamanlarda başlamış olan upuzun tarih içinde, bu dilimi belirtmek için. Daha şimdiden binlerce yıl yaşamış gibiyim. Ama şimdi gözlerimi kapatırsam, şimdiyle geçmişin buluşma yerini, tatil için evlerine giden çocuklarla dolu 3. sınıf tren kompartmanında oturduğumu anlatmakta başarısızlığa uğrarsam, insanlık tarihi bir anlık görüntüden yoksun bırakılmış olacak. Benden geçerek görecek olan gözleri kapanır. Ben şimdi uyursam, kendimi geçmişe, karanlığa gömerek, düzensizliğe veya korkaklığa kapılırsam, ya boyun eğersem, Bernard'ın öyküler anlatarak boyun eğdiği gibi, ya da böbürlenirsem, Percival, Archie, John, Walter, Lantom, Larpin, Roper, Smith'in böbürlendiği gibi, adları her zaman aynı, böbürlenen oğlanların adları. Hepsi böbürleniyor, hepsi konuşuyor. Arada bir Fransızca romanın kıyısından bir göz atan ve işte her zaman böyle bir tek dost ve birçok kitapla birlikte yastıklarla dolu, ateş ışığıyla aydınlanmış odalara kayacak olan Neville'den başka, ben bir yazı masasının arkasında, yazıhane sandalyesinde arkama yaslanırken. Acılaşacağım gittikçe, onlarla alay edeceğim. Ben kaba saba Londralılarla, sekreterlerle dostluk edip, kentin kaldırımlarını döverken, onların yaşlı porsuk ağaçlarının gölgesi altındaki, güvenli, geleneksel yollarda sürdürdükleri yaşamı kıskanacağım. Ama şimdi bedenimden ayrılmış, kimsenin yaşamadığı kırlardan geçerken, bir ırmak var, bir adam balık avlıyor, bir kilise kulesi var, İşte pencereleri kemerli hanıyla köy yolu. Her şey düşsel, bulanık benim için. Bu katı düşünceler, bu kıskançlık, bu acı yerleşemiyor içime. Ben Louis'in hayaletiyim. Kafasında düşlerin egemen olduğu, sabah erkenden dipsiz derinliklerine çiçek yapraklarının yüzdüğü, kuşların şakadığı bahçeler kafasında yankılanan, gelip geçiveren bir yolcuyum. Atıyorum kendimi. Çocukluğun pırıl pırıl sularıyla ıslatıyorum. İncecik örtüsü titriyor. Ama zincire vurulmuş canavar kıyıyı eziyor, İzliyor. Louis ile Neville, dedi Bernard. Sessizce oturuyorlar. İkisi de dalgın. İkisi de diğerlerinin varlığını ayırıcı bir duvar gibi duyuyor. Ama ben kendimi başkalarıyla ilişki içinde bulursam, sözcükler hemencecik dumandan halkalar olurlar. Bak, nasıl da sözcükler hemen dudaklarımda çelenkleşmeye başlıyor. Bir kibrit çakılıyor sanki. Bir şey yanıyor. Orta yaşlı, varlıklı olduğu her halinden belli bir adam, bir yolcu içeri giriyor şimdi. Yaklaşmak istiyorum ona. Bir içgüdüyle varlığının aramızda yarattığı ayrı, soğuk duygu beni tedirgin ediyor. Ayrılığa inanmıyorum. Tek değiliz. İnsan yaşamının gerçek doğası konusundaki değerli gözlemlerime yenilerini katmak istiyorum. Bilinen bütün kadın ve erkek tiplerini kapsayan kitabım çitler tutacak. Bir odada ya da tren kompartmanında neler varsa onlarla dolduruyorum kafamı. Tıpkı bir hokkadan kalemle mürekkep dolduran birisi gibi. Sürekli giderilemez bir susuzluğum var. Şimdi daha anlayamadığım ama sonra başaracağım, gözle görülemez belirtilerle onun direnişinin çözülmekte olduğunu anlıyorum. Yalnızlığı, çatlama belirtileri gösteriyor. Kır evine değinen bir söz etti. Dumandan bir halka çıkıyor dudaklarımdan. Ekinler konusunda. Onu ilişki içine alarak sarıyor. İnsan sesine silahları bıraktıran bir niteliği var. Yalnız değiliz, bir değiliz. Kır evleri üzerine bu kısa ama sevimli sözcükleri söylerken birbirimize ben onu yeniliyorum, somutlaştırıyorum. Bir koca olarak hoşgörülü ama bağlı değil. Birkaç kişi çalıştıran küçük bir inşaatçı. Kendi bölgesinde önemli biri. Daha şimdiden meclis üyesi. Zamanla belki de belediye başkanı olacak. Kökünden sökülmüş bir azı dişine benzeyen, mercandan saat zincirine asılı, kocaman bir süs takmış. Walter Trumbull gibi bir ad uygun düşerdi ona. Bir iş yolculuğu nedeniyle karısıyla birlikte Amerika'da bulunmuş, oldukça küçük bir otelde iki kişilik bir oda bir aylık kazancına patlamış, ön dişleri altından. Yansımalara karşı çok az eğilimim olduğu bir gerçek. Her şeyde somut olanı istiyorum. Yalnızca bu yoldan yeryüzünü yakalıyorum. Yine de iyi bir tümcenin bağımsız bir varlığı varmış gibi geliyor bana. Ama sanırım en iyileri yalnızken kurulanlardır. Her zaman ılık, çözülebilir sözcüklerle üzerlerine su serptiğim için benim onlara sağlayamadığım son bir dondurma işlemini gerektiriyorlar. Ne olursa olsun benim yöntemimin onlarınkine belli üstünlükleri var. Neville'le Trombley'nin heybetiyle geri püskürtülmüş durumda. Louis göz gezdirerek kibirli bir turnanın yüksek adımlarıyla sekerek şeker maşasıyla sanki toplar sözcükleri. Gözlerinin yabanıl, gülen ama umutsuz gözlerinin bizim kestiremediğimiz bir şeyleri anlattığı da doğru. Hem Neville'le de hem Louis'de hep beğendiğim ama hiç elde edemeyeceğim bir kesinlik, tamlık var. Şimdi bir şeyler yapmak gerektiğini anlamaya başlıyorum. Bir kavşağa yaklaşıyoruz. Kavşakta tren değiştirmeliyim. Edinburgh'a giden bir trene binmeliyim. Bu olguyu gereğince benimseyemiyorum. O bir düğme gibi, küçük bir para gibi sarsak sarsak yerleşiyor düşüncelerimin arasına. İşte biletleri toplayan şen, yaşlı adam. Benim de var, kesinlikle var. Ama bulayım, bulmayayım, önemi yok. Cüzdanımı inceliyorum, bütün ceplerime bakıyorum. İşte bunlar, benim. Tam da bu ana uygun yetkin tümceyi bulma görevini sonsuza dek yüklendiğim sürece hep kesen şeyler. Biletsiz gitti Bernard, dedi Neville. Kurtuldu bizden, bir tümce kurarak, elini sallayarak. At yetiştiricisi ya da muslukçuyla da bizimle olduğu gibi rahat konuştu. Muslukçu bayıldı ona. Eğer onun gibi bir oğul olsaydı diye düşünüyordu, ne yapıp yapıp onu Oxford'a gönderirdi. Ama Bernard muslukçuya karşı ne duydu? Yalnızca anlatmaktan kendisini hiçbir zaman alamadığı öykünün birbirini izleyen sahnelerini sürdürmek istemedi mi? Bu işe çocukken ekmeğini ufalamaya başladığında girişmişti. Bir kırıntı adamdı. Bir kırıntı kadın. Biz hepimiz kırıntıyız. Biz hepimiz Bernard'ın öyküsündeki tümceleriz. Defterinde A'nın ya da B'nin altına yazdığı şeyleriz. Bizim en güçlü biçimde duyduklarımızı dışlayarak görünmemiş bir anlayışla anlatır öykümüzü. Bize gerek duymuyor çünkü. Bizim acımıza kalmamış hiç. Platformda el sallayarak duruyor. İşte orada. Tren onsuz gitti. Aktarma yapacağı treni kaçırdı. Biletini yitirdi. Ama önemi yok. İnsan yazgısının doğası üzerine garson kızla konuşacak. Biz ayrıldık. Unuttu bile bizi. Onun görüş alanından çıkıyoruz. Yarı tamamlanmış tümcelerle dünyaya göğüs gerdiği için, biletini yitirdiği için, biraz acınası olduğundan ama aynı zamanda sevilmeyi de hak ettiğinden yavaş yavaş yiten yarı acı, yarı tatlı duygularla dolu kendi yolumuza gidiyoruz. Şimdi okuyormuşum gibi yapıyorum yine. Gözlerimi hemen hemen tümden kapatana dek kaldırıyorum kitabımı. Ama at satıcılarının ve muslukçuların önünde okuyamam. Kendimi sevdirme gücüm yok. Ben şu adamdan hoşlanmıyorum. O benden hoşlanmıyor. Hiç değilse dürüst olayım. Bu saçma sapan, beş para etmez, kendinden hoşluk dünyanın, bu at kılından kanepelerin, bu rıhtımları ve geçit törenlerini gösteren renkli resimlerin pisliğini söyleyeyim. Bu kibirli kendinden hoşnutluğa, bu saat zincirlerinde asılı mercan süslerle at satıcıları üreten dünyanın bayağılığına bütün gücümle haykırabilirdim. Onları bütünüyle tüketecek şey var benim içimde. Kahkaham onları yerlerinde kıvrandıracak. Çığlık çığlığa önüme sürdürecek. Hayır, ölümsüzdür onlar. Onlar kazanır. Onlar üçüncü sınıf kompartmanda Catullus okumama her zaman engel olacaklar. Onlar Ekim'de öğretmen olacağım üniversitelerden birine sığınmam için önlerine katıp sürecekler beni. Öğretmenlerle Yunanistan'a gitmem için, Parthenon yıkıntıları üzerine konferans vermem için, yanımda yüce düşüncelerle dolu bir kadınla, şu üniversite kadınlarından biriyle, bir sinek kurdu gibi Sofokles ve Euripides'in kafa tasları içinde koşuşturup durmaktansa at yetiştirmek ve şu kırmızı villalardan birinde yaşamak daha iyi olurdu. Her neyse, benim yazgım bu olacak. Acı çekeceğim. Daha 18'imde bile at satıcılarını kendimden nefret ettirecek bir iğrendirme yeteneği var bende. İşte bu benim başarım. Uzlaşmıyorum. Ürkek değilim. Aksanım yok. Louis gibi babamın Brisbane'de banker oluşuna herkesin ne diyeceği konusunda titizlenmiyorum. Uygar dünyanın merkezine yaklaşıyorum şimdi. İşte bildik gaz depoları. İşte asfalt yollarla kesilmiş parklar. İşte yanmış çimenlerin üstüne utanmadan ağız ağza uzanmış aşıklar. Percival şimdi İskoçya'ya varmak üzeredir. Treni kızıl kırlardan geçmektedir. Border tepelerinin ve Roma duvarının uzun çizgisini görmektedir. Bir polisi okur ama yine de her şeyi anlıyordur. Londra'ya, merkeze yaklaştıkça tren yavaşlıyor, uzuyor ve benim yüreğimde çekiliyor korkudan, sevinçten. Karşılaşmak üzereyim. Neyle? Bu posta arabalarının, hamalların, bu taksi çağıran insan yığınlarının arasında hangi eşsiz serüven bekliyor beni? Değersiz, yitik ama sevinçli duyuyorum kendimi. Yumuşak bir sarsıntıyla duruyoruz. Bırakacağım, ötekiler benden önce çıksınlar. Bu kargaşanın, gürültünün ortasında belirmeden önce bir an için kıpırtısız oturacağım. Olacakları önceden yaşamayacağım. Bu koskoca kükreme kulaklarımda. Cam çatının altında denizin kabarması gibi gürüldüyor. Yeniden gürüldüyor. Can sıkıntısı içinde platformdayız. Ellerimizde, çantalarımızda. Hızla dönüp ayrılıyoruz. Kendimi bilme duygumu hemen hemen yitiriyorum. İğrenmemi. Çekiliyorum, yere atılıyorum, gökyüzüne fırlatılıyorum. Platforma basıyorum. Bütün varımı yoğumu sımsıkı tutarak bir tek çantayı. Güneş yükseldi. Yıpranmış teknenin ıskarmozlarını yaldızlayarak, çakır dikeni, onun zırhlı yapraklarını, çeliksi bir mavilikte parıldatarak, sarı ve yeşilden çizgiler düştü kıyıya. Işık, kumsalda yelpaze biçimleriyle yarışırken, ince, çevik dalgaları neredeyse delip geçiverdi. Başını sallamış ve içlerinde ateş kıvılcımlarıyla, bütün değerli taşları, topazı, akvamarini, su rengi taşları oynaştırmış olan kız, şimdi kaşlarını çıkardı ortaya. Kocaman açılmış gözlerle dalgaların üzerine düz, ince bir yol çizdi. Titreşen, uskumlusu parıltıları karardı. Kümelediler kendilerini. Yeşil oyukları derinleşti. Karardı, dolaşıp duran balık sürülerince delinip geçilebilir oldu. Sularını saçıp geri çekilirken incecik dallardan, mantarlardan kara bir çizgi bıraktılar kıyıya. Samanlar, çalı çırpılar, küçük, dayanıksız bir kayık batmış, bordalarını patlatmış, gemici karaya yüzmüş, kayalara sıçramış, kırılgan yükünü kıyıya sürüklensin diye bırakmış gibi. Bahçede tan ağrırken bir o ağaçta, bir bu çalıda darmadağınık, düzensiz aralıklarla ötüşen kuşlar şimdi bir ağızdan şakımaya başladı. İnce, keskin, şimdi artık arkadaşlığı biliyorlarmış gibi hep birlikte, şimdi ise uçuk mavi gökyüzü içinmişçesine tek başlarına. Kara kedi çalıların arasında kımıldadığında, aşçı külleri kül yığınına savurup onları ürküttüğünde, hepsi bir tek uçuşla yönlerini değiştirdiler. Korku vardı ötüşmelerinde, acının kavranışı, şimdi bu anda çabucuk yakalanıverecek sevinç. Duru sabah havasında, kıskançlıkla da şakıdılar kara ağacın üzerinden, yükseklere yönelerek. Birbirlerini kovalarken, hep birlikte bağırışarak, kaçarak, izleyerek, yükseklere dönerken, havada birbirlerini gagalayarak. Ve sonra kovalamadan, uçuştan yorgun düşüp, nasıl da sevimli iniverdiler. İncecik eğilerek serpiştiler. Sessizce oturdular ağaçta, duvarda. Pırıl pırıl gözlerle, başları bir o yana döndü, bir bu yana. Bilen, uyanık, özellikle bir tek şeyin kesinlikle bilincinde. Özellikle bir tek nesnenin. Gri bir katedral gibi, koyu halkalarla yanmış, çimenden yeşil yeşil gölgelenmiş, koca bir yapı gibi, çimlerde yükselen bu şey, belki de bir salyangoz kabuğuydu. Ya saplar arasında eflatun gölgeden karanlık tünellerin açıldığı çiçeklikler üzerinde gürül gürül akan, eflatundan bir ışık saçan çiçeklerin parıltılarını gördüler ya da gözlerin küçük, parlak elma yapraklarını diktiler. Oynaşan ama yine de bir yerlerinden tutulmuş, pembe tepeli tomurcuklar arasında parıl parıl parıldayan, ya içine inmiş koca evle ve yükselen kara ağaçlarla asılı kalmış ama düşmeyen çitteki yağmur damlasını gördüler. Ya da dümdüz güneşe bakarlarken gözleri altın boncuklara dönüştü. Şimdi o yana bu yana göz gezdirerek daha derinlere, çiçeklerin altına, karanlık sokaklar boyunca yaprağın çürüdüğü, çiçeğin düştüğü aydınlanmamış yeryüzüne baktılar. Sonra biri çok hoş bir atılış, kusursuz bir konuşla savunmasız kurtçuğun yumuşak, canavar bedenini deldi, gagaladı. Bir daha, bir daha. Kokuşmaya bıraktı. Çiçeklerin çürüdüğü, ölü kokuların estiği aşağılarda, köklerin arasında, şişmiş şeylerin kabarık yanlarında damlalar oluştu. Çürümüş meyvenin kabuğu yırtıldı. Akamayacak denli yoğun sıvı sızdı. Kabuksuz sümüklü böcekler sarı salgılar bıraktılar. İki ucunda da başı olan biçimsiz beden arada bir o yana bu yana ağır ağır dalgalandı. Altın gözlü kuşlar yaprakların arasına dalarak bu irilenmeyi, bu nemliliği bir şakaymışçasına gözlediler. Kimi zaman gagalarının ucunu yabanıl bir biçimde bu yapış yapış karışıma sapladılar. Şimdi de yükselen güneş kırmızı kıyılı perdeye dokunarak pencereden içeri girdi. Halkalar, çizgiler oluşturmaya başladı. Şu sırada çoğalan ışıkla beyazlığı yerleştirdiği tabağa bıçağın ağzı parıltısını yoğunlaştırdı. Sandalyeler, dolaplar arkada öylesine zar zor seçilebiliyordu ki hepsi ayrı ayrı olmalarına karşılık ayrılamaz biçimde iç içe geçmiş görünmekteydi. Ayna gölcüğünü aklaştırdı duvarda. Pencerenin kıyısındaki gerçek çiçeğe imgesel bir çiçek eşlik ediyordu. Yine de imgesel olan gerçek çiçeğin bir bölümüydü. Çünkü bir tomurcuk yırtıldığında camdaki solgun çiçekte de bir tomurcuk açıyordu. Rüzgar çıktı. Zehirli mızrakları ellerinde, kollarını başlarının üstünde hızla döndürerek otlayan sürülere, ak koyunlara yaklaşan sarıklı adamlar gibi, sarıklı savaşçılar gibi dalgalar kıyıyı dövüyordu. Kargaşa gittikçe yakınlaşıyor dedi Bernard. Burada, üniversitede yaşamın gürültülü patırtısının ve baskısının böylesine doruğa ulaştığı, yalın yaşama coşkularının günden güne daha gerekli olduğu yerde. Kocaman, kepekten yapılma pastanın içinde her saat yeni bir şey kazılıp çıkarılıyor. Ben neyim diye soruyorum. Bu mu? Hayır, ben şuyum. Özellikle şimdi bir odadan, konuşan insanlardan ayrıldığım, yapayalnız adımlarımın altında kaldırım taşlarının çın çın öttüğü, ayın görkemle ilgisizce eski kilisenin üzerinde yükselişine baktığım zaman iyice anlıyorum. Bir tek ve yalın kat değilim. Karmaşık ve çoğum. Herkesin içinde Bernard fıkırdar. Özel yaşantısında gizliliğe eğilimlidir. İşte onların anlamadıkları da bu. Çünkü kuşkusuz onlardan kaçtığımı, kaçamaklı karşılıklar verdiğimi söyleyerek şimdi benden söz ediyorlardır. Değişik geçişler yapmak zorunda olduğumu, sıraları geldikçe Bernard olarak paylarına düşen davranışları gösteren birçok değişik adamın sahneye giriş çıkışlarını düzenlemek zorunda olduğumu anlamıyorlar. Korkunç bir biçimde anlıyorum koşulları. Hiçbir zaman bir tren kompartımanında bu bir yapı ustası mı, şu kadın mutsuz mu diye sormaksızın bir kitabı okuyamam. Billy Jackson üzerinde iyi bir etki bırakma olanağını elinden kaçırdığı için zavallı Smith'in sivilceli yüzüyle nasıl acı çektiğini bugün iyice gördüm. İçimde bir sızıyla akşam yemeğine çağırdım onu istekle. Bu daveti benim duymadığım bir beğeniye yoracak. Burası gerçek. Ama kadınsı bir duyarlılığın yanında, burada kendi biyografi yazarımdan alıntı yapıyorum, Bernard'da bir erkeğin akılcı ağırbaşlılığı vardı. Şimdi başkaları üzerinde yalın bir etki bırakanlar, özellikle iyi bir etki bırakanlar, çünkü yalınlıkta bir erdem var gibi görünüyor, ırmağın ortasında dengede durabilenlerdir. Hemen görüyorum burunlarını, bir tek yöne çevirmiş balıkları. Ters yöne akıp giden ırmağı. Cannon, Likert, Peters, Hawking, Lorpen, Neville hepsi ırmağın ortasındaki balıklar. Ama sen anlarsın. Sen, kendim, bir çağrıyla her zaman gelen, korkunç bir deney olurdu bu çağırmak. Gelecek hiç kimse yokken gece yaralarını ıssızlaştırdı bu. Açıklardı kahvehanelerdeki yaşların yüzlerindeki anlamı. Gelmeyen birini çağırmayı bir yana bırakmışlardı artık. Sen anlarsın benim bu gece söylediklerimle yalnızca yüzeysel olarak simgelendiğimi. Aşağılarda en uyumsuz olduğum anda bütünleniyorum da. Coşkun bir anlayış gösteriyorum. Oturuyorum bir delikteki kara kurbağa gibi. Ne gelirse gelsin tam bir soğukkanlılıkla karşılayarak. Şimdi benden konuşan sizlerin çok azında var bu. Hem duyma hem düşünme yeteneği. Görüyorsun işte. Lysett tavşan kovalamaya inanıyor. Hawkins kitaplıkta en verimli öğle sonrasını geçirmiş. Peterson gezici kitaplıkta bir kız arkadaşı var. Siz hepiniz bir yerlere bağlanmışsınız. Karışmışsınız, sürüklenmişsiniz. Gücünüzü sonuna dek kullanmışsınız hepiniz. Yalnızca aklı herhangi bir yalın kat eylemle uyartılamayacak denli karmaşık olan Neville'le dışında. Ben de çok karmaşığım. Benim durumumda bir şey akıcılığını, dokunulmamışlığını koruyor. Şimdi ortama karşı nasıl da duyarlı olduğumun bir kanıtı olarak odama girer, ışığı yakar, dosya kağıdını, masayı, sandalyenin arkasında gelişigüzel duran sabahlığımı görürken usulca paltosunu çıkaran, kalemini eline alan ve hemen çılgınca tutkun olduğu kıza şu mektubu karalayıveren o atılgan ama düşünceli adam, o yürekli ve zararlı kişi olduğumu duyuyorum. Evet, her şey uygun. Ben şimdi havamı buldum. Daha önce birçok kez başlamış olduğum mektubu hemen yazabilirim. Şimdi girdim içeri. Şapkamı, bastonumu attım. Kağıdı düzeltme çabasına katlanmadan usuma ilk gelen şeyi yazıyorum. Ona hiç duraksama ve silinti olmaksızın yazıldığını düşündürtmesi gereken çok güzel bir taslak olacak. Bak, harfler nasıl da biçimsiz. İşte dalgınlıkla yapılmış bir leke. Hepsi hıza ve dalgınlığa kurban edilmeli. Y'nin kuyruğunu abartarak, T'nin çizgisini şöyle çekerek çabuk, akıcı bir el yazısı yazacağım. Tarih yalnızca 17 Salı ve bir soru işareti olacak. Ama onda böylesine gelişigüzel ve savruk bir biçimde yazılmış olmasına karşılık, çünkü yazan ben değilim, yine de çok ince bir yakınlık ve saygı bulunduğu duygusuna da uyandırmalıyım. Konuştuklarımıza değinmeli, anımsanan bir görüntüyü canlandırmalıyım. Ama ona, bu çok önemlidir, yeryüzündeki en büyük rahatlıkla daldan dala atlıyor görünmeliyim. Boğulan adam için yapılan törenden, bununla ilgili tümcelerim var, Bayan Moffat ve onun deyişlerine, onları not ettim, ya da aynı biçimde okumakta olduğum sözü edinmeye değer bir kitap üzerine, açıkça gelişigüzel olsa bile, derinliklerle dolu düşüncelere, derin eleştirilere genellikle gelişigüzel yazılır, geçeceğim. Saçını fırçalar ya da mumu söndürürken, bunu nerede okumuştum? Ah, Bernard'ın mektubunda demesini istiyorum. Hız, sıcaklık, erimiş etki, yanardağdan fışkırırcasına tümceden tümceye akıştır bana gerekli olan. Kimi düşünüyorum? Brown'u elbette. Brown gibiyim bazı yönlerden. Belki bir yudum Brown, o özel biçimi bulmama yardım edecek. Dur, bir sayfa okuyayım. Hayır, sıkıcı bu. Paramparça olmak bu. Aşırı biçimcilik bu. Şimdi onun yapmış olduğunu kavruyorum. Şimdi onun temposu beynimde çınlıyor. Ritim yazmada temel şeydir. Şimdi duraksamaksızın başlayacağım. Vuruşun tüm kıvraklığıyla. Yine de yavanlaşıyor, tavsıyor. Bana bu geçişi yaptıracak yeterli gücü toparlayamıyorum. Gerçek benliğim, varsaydığım benliğimle ilgisini kesiyor. Ve yeniden yazmaya başlarsam, Bernard yazar numarası yapıyor. Bernard kendi biyografi yazarını düşünüyor, duygusuna kapılacak. Ki bu doğrudur. Hayır, mektubu yarın kahvaltıdan hemen önce yazacağım. Şimdi kafamı düşsel resimlerle doldurayım. Diyelim ki Langley istasyonuna 3 mil uzaklıktaki Restover, King's Lawston'a çağrılayım. Alacakaranlıkta varıyorum oraya. Bu yıkık dökük ama görkemli evin avlusunda ürkek, kaçışan, uzun bacaklı 2-3 köpek var.